أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Muhterem kardeşlerim, Allahu Teala yapmış olduğunuz cihadınızı, ribatınızı vesaire bütün salih amellerinizi kabul buyursun. İhlas nasip eylesin. İslam'ı bu bölgelerde hakim eylesin. Küfrü ve kafirleri zelil eylesin. Ve hayatımızı şehadetle kapatmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Size inşallah Enfal suresinden başlayacağım tefsirinde. Bu sure önemli bir sure. Özellikle Enfal ve Tövbe suresi. Enfal suresini daha önce selefimiz Müslümanlar bu sureyi Allah yolunda cihad eden kimselere okurlarmış, anlatırlarmış. Cihad eden selefimiz bu sureyi özellikle okurlarmış. Bu sure ve Tövbe suresini. Çünkü bu surede cihada teşvik var, Allah yolunda canları feda etme var ve mücahitlere genel anlamda dersler var. O sebeple yani özellikle mücahidin bu sureyi yani öğrenmesi, tanıması önemlidir. Evet, Enfal suresi, Enfal denmesinin sebebi de يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ile başlaması. Yani sana Enfal'ı sorarlar. قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ De ki Enfal Allah ve Resulü'ndür. Burada Enfal'dan kasıt ganimetlerdir. Yani savaşta kafirlerden elde edilen silah olsun, elbise olsun, para olsun, yiyecek, malzeme ne varsa yani kafir yani savaşmış olduğun kafirlerden eline geçen bütün her şey enfal kısmına giriyor, ganimet kısmına giriyor. Ve bu ziyade olan bir şeydir. Yani asıl olan nedir? Savaştır. Eğer ki başarılı olabilirsen, nasip olursa, çünkü her zaman dikkatliyseniz ganimet elde edilmiyor. Vuruyorsun, çekiliyorsun ve hatta belki yenilgiye uğruyorsun, sen kayıp veriyorsun. Hatta onlar senin malını alıyor. Allah-u Teala muvaffak etti mi hem onlara darbeler vuruyorsun hem de onların mallarından nasip olduğumu alabiliyorsun. Yani bu ek olan bir şeydir. Buna binaen enfal denmiş. Allahu alem. Ek yani nafile gibi. Enfal, nafile aynı kökten geliyor. Nafile neydi? Nafile farz namazının dışında yapılan, kılınan sünnetlerdir değil mi? Bunlara nafile deniyor. Sadece namaz için değil, bütün amellerde farz vardır, gerekli olan var. Bir de ziyadeden senin yapacağın, yani farz olmayan ziyadeden yapacağın şeylere de ne deniyor? Nafile deniyor. Mesela pazartesi, perşembe orucunu tutmak nedir? Nafiledir diyoruz. Farz demiyoruz. Niye? Çünkü farzın dışında olan bir şey. İşte bir fakir gördün yolda, ona sadaka verdin. Bu sadaka vacip değil. Bu nafiledir. Zengin olursan malından kırkta birini ve hatta işte arazi ise mahsulün onda birini ve hatta suluyorsan, masraf yapıyorsan 20'de birini işte sadaka olarak vermen bu zekattır, bu farzdır. Ama bunun dışında yapacağın şeyler nedir? Nafiledir. Bir anlamda burada da Allah-u Teala bizim dikkatimizi bir şeye çekiyor. Bu ayetlerin iniş sebebine gelince يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ Burada işte enfalı sana sorarlar. قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ De ki enfal yani ganimet Allah ve Resulünündür. Bu konuda o hükmedecek. Sizin aranızdaki anlaşmazlığı Allah ve Resulü çözecek. فَتَّقُوا اللّٰهَ وَاصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ Siz Allah'tan korkun ve aranızı ıslah edin. Ayetinin gelmesinin sebebi sahabe-i kiram ilk defa Bedir Savaşı'na giriyorlar. Ondan önce savaş olmamıştı. Yani İslam tarihinde ilk savaş, yani ciddi ufak tefek bazı atışmalar olduysa da ilk ciddi savaş Bedir Savaşı'dı. O da aslen yani yine niyet savaş için değildi. Kervan basma vardı. Müşriklerin kervanı gelecek Şam'dan. Geliyor ve şeye gidiyor. Mekke'ye gidiyor. Müslümanların malları Mekke'de alınmıştı hicret ettikten sonra. Aleyhisselatü Vesselam da müşriklere ekonomik bir darbe vurmak istiyordu. Hem onları ekonomikmen zayıflatmak hem de Müslümanların Mekke'de kaybetmiş oldukları malların kısmen yani onu kapatmak amacıyla. Ne yapmıştı? İşte bu savaşa çıkmıştı. Yani kervan basmaya çıkmıştı. Fakat Allah-u Teala işi başka türlü çevirdi ve savaş oldu. Müşrikler de o kervanı korumak için yola çıktılar. Sahabe-i kiram hazırlıksız çıkmışlardı savaşa. bir an baktılar ki mesela bir basit bir konvoy basıp işte mallarını almak değil, artık kendilerinden 3 kattan fazla bir büyük bir orduyla savaşmak durumunda kalıyorlar. Hatta bu savaşa hazırlıklı olarak da çıkmamışlardı. Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'nda işte biz müşriklerin kervanını basacağız. Takriben 50 kişilik bir ekip ve bunlar ticaret adamları, yani savaşçı adamlar değil. Yani sen 20 kişi savaşçıyla bile çıksan Allah'ın izniyle sen bunları öldürüp mallarını alabilirsin. Hani o yüzden yani çok fazla bir kuvvete gerek yok, çok fazla bir hazırlığa gerek yok. Ansızın gaflette bastın mı öldürürsün erkeklerini, şeylerini alırsın, hatta kaçan kaçar, mallarını alırsın, basit bir şey. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam savaş hazırlığı yapmadı. Dedi ki kervan basacağız, gelmek isteyen varsa gelsin. 313 kişi kadar takriben sahabe toplanıyor, gidiyorlar. Bazıları tabii katılmıyor, katılamıyorlar. İşte hani savaş değildir diye bir de farz da kılınmamış. O yüzden sayı az. Bir de böyle savaşçılar çıkmamış, yeterli malzeme yok, tam savaş hazırlığı yok. Öylesine gidilmiş takriben. Ama Allah-u Teala tabii surede de bahsedilecek, tabii her şeye galiptir. Onun sözü olur. İnsanların niyetleri, hareketleri bir şey ifade etmezsen bir şey niyet edersin. Ama Allah-u Teala olayı başka şeye çevirir. Burada da Allah-u Teala savaşa döndürdü. Aslında onlar savaşı istemiyorlardı. Sahabe-i kiram istemiyordu ama baktılar ki 1000 kişilik bir ordu var karşılarında. Artık başka çıkar yolu yok. Evet. Böyle bir savaşa giriyorlar. Tabii Allah'ın izniyle bu savaşı kazanıyorlar. Hazırlıksız olmalarına rağmen, çok zayıf olmalarına rağmen Allah-u Teala yardım ediyor. Ve bu savaşı kazanıyorlar. Kazanınca da 70 kişiyi öldürüyorlar müşriklerden. 70 kişiyi esir alıyorlar. Ve ganimetler elde ediyorlar. Tabii ilk defa da bir savaşa girilmiş. İlk defa ele ganimet geçmiş. Gençler diyorlar ki yani en çok savaşan bizleriz. Koşturan, savaşan bizleriz. Dolayısıyla bu ganimetler bize ait olmalı. Yaşlılar diyorlar ki biz sancak tutuyorduk. Orada işte sancağın etrafında millet toplanıyor. Yine koşup geleceğiniz, belki kaçıp geleceğiniz yer burası, merkez burası. Bizim de böyle emeğimiz oldu. Dolayısıyla bizi mahrum edemezsiniz. Tabii savaş bir başka bir sebebin nüzul anlatılıyor. Savaş bittikten sonra tabii ganimetler toplanıyor. Bir kısmı diyorlar ki biz düşmanın peşine verdik, onlarla savaştık, onlarla meşgulduk, ganimet alamadık. Öbürü diyorlar ki biz işte savaşı yenince biz ganimetleri topladık, biz emek verdik. Dolayısıyla biz alacağız. Öbürleri dediler ki kardeşim biz de bir grup Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında onu koruyorduk. Onunla meşgul olduk. Yoksa biz de gelip ganimet mallarından alabilirdik. Derken aralarında tartışmalar çıkıyor, ihtilaflar çıkıyor. Kalpler birbirleriyle soğumaya başlıyor. Dünya malından dolayı. İhtilaf olunca bu sefer Allah-u Teala bu sureyi ne yapıyor? İndiriyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ Sana enfalı sorarlar. Burada tabi sordular. Ya Resulullah ne olacak bu ganimet malları? Allah-u Teala dedi ki قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ De ki enfal Allah ve Resulünündür. Yani bu savaşta elde edilmiş olan malzemelerin taksimatı Allah ve Resulüne aittir. O taksimat verecek. O taksim edecek. Sizin böyle bana aittir, yok bana aittir diye meselesi değil yani. Burada şeriat hüküm koyar ve ona göre siz de davranırsınız. فَتَّقُوا اللّٰهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ Allah'tan korkun ve aranızı da ne yapın? Düzeltin. وَاطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Mümin iseniz Allah ve Resulüne de itaat edin. Burada alimler diyorlar ki Allah-u Teala buna dedi ki enfal. Yani sizin için ey Müslümanlar, ey savaşçılar, sizin için esas olan cihattır. Esas olan dininizdir, esas olan kardeşliğinizdir. Sizin aranızdaki kardeşlik bağı bundan çok daha önemlidir. Dolayısıyla bir dünya malı için, dünyanın geçici fani şeyleri için bu kardeşliği bozmaya, bunu işte yıkmaya, aranızı bozmaya, fesada gitmenize gerek yoktur yani. Bu canibi bir şeydir. Esas olan mal elde etmek değildir. Esas olan Allah'ın dinini hakim kılmaktır. Allah'ın şeriatı hakim olsun, küfrün kuvveti kırılsın. Müslümanlar galip gelsin. Müslümanların mazlumları ne olsun? Kurtulsun yani. Bu amansız savaşta. Günümüzde de kardeşler buna çok yani önemli bir ders var. Özellikle Suriye cihadında yani Şam'ın bereketindendir. Allah-u Teala bu toprakları bereketli kılmıştır. Subhanellezi esra bi'abdi leyle minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu. Hani bir gece diyor Mescid-i Haram'dan etrafını berekli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya kulunu götüren Allah-u Teala nedir? Mübarektir, münezzehtir bütün kusurlardan, ayıplardan. Burada Mescid-i Aksa yani Kudüs ve etrafı yani Şam toprakları. Şam toprakları mübarektir, bereketlidir. Bu her manada bereketlidir. Dinen bereketlidir, mal olarak bereketlidir, huzur olarak ve birçok hayırlarda bereket vardır. Ahir zaman savaşları bu topraklarda olacak. İslam burada hakim olacak. Ve kıyamet de burada kopacak. Müslümanlar buralarda yani en son bütün Müslümanlar zayıfladıkları dönemlerde her taraftan artık sürgün edildikleri, kaçtıkları yerlerde ne yapacaklar? Guta'da toplanacaklar. Guta, Dimeşk'ın yani Şam'ın yanında olan bir ilçe şu anda. Özellikle de Guta'yı biliyorsunuz yerle bir ettiler. Kimyasalı da oraya attılar. Bu son Guta düştüğü zaman da özellikle nizam o tarafları çok vuruyordu. Allah'ın izniyle inşallah dönecek yani Müslümanların kalesi olacak bu Guta. Oralarda karargah kuracaklar, Müslümanlar orada toplanacak. Mücahitler, dünyanın mücahitleri. İşte bu bereketli olan topraklarda Allah-u Teala Şam'da yani ilk cihad başladığı zaman çok ganimetler ihsan etti. Gerçekten çok ganimetler, başka bölgelerde olmayan ganimetleri Allah-u Teala buradaki mücahitlere nasip etti. Ve dikkat değilseniz bu ganimetler meselesi girdikten sonra Şam topraklarına mal elde etmek, işte güzel araçlara binmek, bol bol işte para elde etmek, işte bol bol harcamak, makallar, evler, araziler, artık fabrikalar düşünün, fabrikalar düşüyordu. Onların malzemeleri satılıyordu Türkiye. Duyuyordum yani koca koca fabrikalar yani taşı taşı bitmiyor. O kadar malzemeler ne oldu? Satıldı. Tabii işin içine hırsızlar da çok girdi. Mücahitlerin elleri de çok bol oldu. Çok silahlar ele geçti. Uçaklar, tanklar, helikopterler ele geçti. Tabii uçaklar kullanılamıyordu yani. Arızalı olması ve pilot olmaması, işte mekan müsait şey olmaması. Düşünün uçaklar bile geçmişti mücahitlerin eline. Bugün Afganistan'da misalen Somali'de başka bölgelerde böyle bir ganimet mücahitlerin eline geçmiyor. Ne zaman buradaki Şam topraklarındaki mücahitler dünyaya daldılar, işte mala daldılar, cihadı terk ettiler, o eski, o ihlası, o şuuru terk ettiler, ne oldu burada? Artık cihad zayıflamaya başladı. Mıntıkalar tek tek düşmeye başladı. Bununla tabii beraber makam, işte ben hükmedeceğim, ben hakim olacağım meselesi, devleyle işte diğer mücahitlerin ihtilafları, sonra buradaki yani cemaatlerin kendi aralarındaki çatışmaları, sonra hatta kendi cemaatin içindeki bölünmeler ve bunlar arasındaki sorunlar, tartışmalar derken cihadın burada bir hayli zayıflamasını ve alınmış olan o toprakların bir kısmının da hatta büyük bir kısmının da bir daha düşmesine ne olduğu sebebiyet verdi. Bu konuda işte bu sure Müslümanlara önemli bir ders veriyor. Ey mücahitler, ey Allah yolunda çıkmış olan mücahitler, sizin hedefiniz Allah ve Resulü olmalı. Allah'ın dinini hakim etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini hakim etmek. Küfrü ve küfrün kuvvetini yıkmak, yok etmek. Mazlumları kurtarmak. Sizin hedefiniz bu olmalı. Enfal yani canibi olan şeylerle yani meşgul olup bunun için birbirlerinizle savaşmayın. Birbirinizle kavga etmeyin. Bölünmeyin, parçalanmayın. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Sakın sakın çekişmeyin, tartışmayın. Aksi halde zayıflarsınız, kuvvetiniz gider ve başarısızlığa uğrarsınız. Allah'ın emri. Ve sabredin diyor. Vasbiru, sabredin. Çünkü belli özellikle ihtilaf düştü mü mücahitler arasında. Bugün zaten özellikle bu toprakların kaybedilmesinin sebeplerinden bir tanesi de ihtilafın olması. Değil mi? Devleyle işte diğer cemaatlerin ihtilafı. Sonra diğer cemaatlerin kendi aralarındaki ihtilafları ve dediğim gibi her bir cemaatin de kendi arasındaki ihtilaf ve parçalanma. Ne kadar parçaya bölünürsek o kadar zayıflarız. Ne kadar bu parçalar bir olursa o kadar kuvvetimiz artar. Bu belli olan bir şey. Evet, mesela davet alanında birkaç cemaat olabilir yani, bunlar çok zararlı olmaz. A cemaati, B cemaati, C cemaati bir tanesi İstanbul'da çalışıyor. Hatta 3-5 tane, 20 tane cemaat çalışıyor İstanbul'da. 20 tanesi Konya'da çalışıyor, 50 tanesi Adana'da çalışıyor. Önemli değil. Tabii ki vahdet Allah'ın emri, bu en güzel bir şey. Ama yeri gelir yani çok cemaatler olsa da cihat gibi zarar vermez bu bölünmeler. Cihattaki kadar zarar vermez ama cihattaki bölünmeler çok ciddi zarar verir. Yani iki cemaat bile olsa kuvvet ne oldu? Otomatikmen yarıya düşmüş oldu. Örnek vereyim, mesela burada bir düşman bize saldırdı. Biz onunla mesela savaşmıyorduk. Bu sefer savaşalım mı, savaşmayalım mı? Burada böyle bir durumla karşı karşıya kalsak, iki cemaatsek, ihtilaf düşerse bir grup diyecek ki savaşacağız, bir grup diyecek ki savaşmayacağız. Ne oldu? 100 kişi otomatikmen 50 kişiye düştü. Bu sefer savaşacak olan kişi. Düşünün. 50 kişi sadece savaşacak, 50 kişi savaşmayacak. Sonra bununla da bitmeyecek. Bu sefer 50 kişi savaşan öbürlerine diyecekler ki siz hainseniz, bizi sattınız, niye bizi desteklemiyorsunuz? Öbür 50 kişi diyecek ki siz fıkıhtan bir şey anlamıyorsunuz. Bu işler varken ayrı bir cephe açtınız, siz buradaki kuvvetinizi böldünüz. Yani baş edemeyeceğimiz başka bir alana bizi sürüklediniz. Buradaki kavgalar derken belki de düşmanı bırakırlar, bütün düşman gruplarını bırakırlar, bunlar birbirleriyle savaşmaya başlar. Ve bu bugün de burada bazen arada bir ne oluyor? Bu oluyor yani. Yeri geliyor, nizam bırakılıyor, Müslümanlar birbirlerine savaşıyorlar. Ve hatta yani hain diyebileceğin, belki yani iki yüzlü münafık diyebileceğin, hani kesin bir şey de vasfedemiyorsun. Gruplar, bazı gruplar belki samimidir, bir grup samimidir, öbür grup yani münafıktır ama kendisini İslam'a nispet ediyor. Ne oluyor? Savaşıyorlar. Ve düşman tabii ne oluyor? Güçlenmiş oluyor yani. Müslümanlar bölündükçe, parçalandıkça kafirler güçlenmiş oluyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'na giderken münafıklar orduyu hatta böldüler. Abdullah bin Ubey bin Selul dedi ki ben gelmiyorum bu savaşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi işte gençlerin sözüne uydu, bizim sözümüzü almadı. Çoluk çocuğun aklına uydu, bizi helake götürüyor. Ben gitmeyeceğim bu savaşa. Biz gitmiyoruz deyince etrafında onu seven, onun aşiretinden olan mutaassıplar, münafıklar ve diğer mutaassıplar, imanı zayıf olanlar neredeyse 300'den fazla, yani ordunun 3'te biri, neredeyse 350'ye yakın kişi ordudan ayrıldı. Şimdi 1000 kişiyken 700'e düştüler. Hatta 650'ye düştüler. İslam ordusu. 3'te biri ayrıldı. O esnada tabi Aleyhisselatü Vesselam demedi yani bunlarla savaşmak lazım, savaşalım. Çünkü daha önemlisi müşrikler var. Güçlenince bunlardan da hesap sorma vakti gelir. Bu da ayrı bir fıkıh yani. Özellikle büyük cepheler varken, kafirler varken kendi aramızda savaşmak ve hatta münafıklarla savaşmak, uğraşmak çok ciddi hata, bir hatadır. Ve o ordunun yok olmasına sebebiyet verir yani. Evet, konumuza dönelim. Burada Allah-u Teala uyarıyor. De ki enfal Allah ve Resulü'nündür. Taksimatı yapılacaktır. Kime ne kadar düşüyor? Siz fettekullah, Allah'tan korkun ve aranızı düzeltin, ıslah edin. O kardeşliğiniz esastır sizin için. Kardeşlik çok önemli. Kardeşliği tesis etmek zor bir şey. Birisiyle kardeş olmak zor bir şey. Ama kardeşliği bozmak çok basit. Hemen yapabileceğin bir şey. Belki 20 sene sen birisiyle kardeşsin. Çok olayı, çok şeyler yaşamışsın. O kardeşliği muhafaza etmişsin bir sürü çilelerle. Ama yeri gelir bir kelimeyle bile sen bozabilirsin. Ona ağır bir kelime söylersen, özür de dilemezsen belki o kardeşliğin takriben bitmesine sebebiyet verebilirsin. Dolayısıyla kardeşlik önemlidir Müslümanlar için. Gerek savaşta gerek savaşın dışında. Kardeşliği tesis etmek, Müslümanların birbirlerini sevmesi, ihtilafa düşmemeleri, özellikle de bu cihat topraklarında bölünmemeleri, fitneye düşmemeleri, birbirleriyle uğraşmamaları çok önemli bir şeydir. O yüzden وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ aranızı ne yapın? Islah edin. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun, aranızı ıslah edin. Burada tabii فَتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun. Ey Müslümanlar, Allah'tan korkarsanız, evet Bedir'de, yani normalde Bedir Savaşı'nın sebebi işte ganimetten önce o kervanı basmaktı. Kervanın bütün mallarını almaktı, fakat evet size nasip olmadı ama siz Allah'tan korkarsanız Allah-u Teala ne yapar? Size o malları getirir yani. Korkmayın, fakirliği giderir Allah-u Teala. Evet, fakirlikten dolayı basmak istiyorlardı yani o kervanı. Ama siz Allah'tan korkarsanız mesele çözülmüştür. Çünkü bir ayette ne buyuruyor Allah-u Teala? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim Allah'tan korkarsa Allah-u Teala hem ona çıkış kapısı verir. Yani musibetlere düşmüşse, sıkıntılara düşmüşse hem Allah-u Teala ona çıkış kapısı verir, hem de beklemediği yerden onu rızıklandırır. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Beklemediği yerden rızıklandırır. Bu ne demektir? Demek ki Allah korkusu rızkın sebebidir. Allah'tan ne kadar korkarsan o kadar bil ki rızkın garanti altına alınmış olur. Allah-u Teala rızkını açar. Zor anlarda, musibetlerde Allah imdadına yetişir. Sen takvadan ne kadar uzaklaşırsan rızkı da bu kadar kaybetmiş olursun. Aleyhisselatü Vesselam diyor, kul diyor yapmış olduğu bir günahtan dolayı rızkından mahrum olur diyor. اِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمَ الرِّزْقِ بِذَنْبٍ أَصَابَهُ. Bir kul diyor yaptığı günahından dolayı rızkından ne oluyor? Mahrum oluyor. Sadece o da olmuyor, bir de hanımını, çocuklarını da mahrum ediyor. Yani senin günahın ey Müslüman yeri gelir sadece sana zararlı olmaz, senin ailene de sirayet eder. İşe çıkıyorsun, iş arıyorsun. Takvalı olsan hemen karşına çıkacak, para kazanacaksın. Ama isyan ediyorsun o gün ve da isyankarsın, sana gelecek ona rızkı Allah-u Teala ne yapıyor? Engelliyor. Eve dönüyorsun, para yok, para bulamadım, bilmem ne olmadı. Bu sefer kadın perişan durumda, çocuk perişan durumda. Belki de harama yönelecekler, çalacaklar, yalan söyleyecekler para elde etmek için. Başka mahsiyetlere belki yönelecekler. Evet. O yüzden ey Müslümanlar, siz dünya ve ahiret mutluluğu, saadeti istiyorsanız, mal istiyorsanız, kimseye muhtaç olmak istemiyorsanız Allah'tan korkun. Takvallah, takvallah her işin neresidir? Başıdır. Değil mi? Rasul hikmeti mekafatullah. Hikmetin başı Allah korkusu. Her şeyin başı Allah korkusu. Hasan-ı Basri'ye sormuşlar. Demişler sen kızını kime verirsin? Yani nasıl sıfatlarda olan birisine verirsin? Demiş ki ben Allah'tan korkana veririm demiş. Bu evlenen kişi Allah'tan korkan benim kızımı severse zaten onu çok mutlu eder. Yani mutlu etmek için her şeyini feda eder. Ama kızımı da sevmezse kızıma da zulmetmez çünkü Allah'tan korkuyor. Her halükarda benim kızım ezilmez diyor. Bak ne kadar önemli yani. Hasan-ı Basri işin özünü nasıl anlamış? Takvallah demiş. Bir kişi de Allah korkusu varsa ondan korkma. Allah'ın izniyle o sana zarar vermez. Ona güvenebilirsin çünkü Allah'tan korkuyor. Bu senin arkandan bile ıslah eder yani, bozmaz. Ama Allah'tan korkmuyorsa gerçekten ondan kork, her türlü sana zararı verebilir. O yüzden burada Allah-u Teala hatırlatıyor sahabeyi. Bizleri de tabii uyarıyor. Siz her noktada işin başına dönün, Allah'tan korkun. Takva da tabii malumdur. Allah'ın gazabıyla senin aranda bir perde, bir yani engel koymandır. Vikaye, kalkan koymandır. Yani Allah'ın azabına düçar olmaman için. Allah'ın azabına ve gazabına düçar olmaman için aranda bir ne yapıyorsun? Engel yapıyorsun. Nasıl ki hani düşman sana yani mermi attığı zaman isabet etmemek için setir yapıyorsun. Yeri geliyor işte belki çelik yelek giyiniyorsun. Kafana işte miğfer koyuyorsun. Kendini koruyorsun çünkü öldürme, sakatlama şeyi olabilir. Dolayısıyla bunun gibi işte Allah'tan sana gelecek belki bir azap, bir gazabı ne yapıyorsun? Takvanla engelliyorsun. Ya Rabbi bana gazap etme çünkü bak yapmadım. Bana azap etme çünkü yapmıyorum diye. Bu şekilde kendini korumandır. Takva. Evet, aranızı ıslah edin. Burada tabii yine dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de yes'elûneke, sana soruyorlar. Sahabe-i kiram soruyor. Kime soruyorlar? Resulullah'a soruyorlar. Merci çünkü aleyhissalatü vesselam'dır. Bir ihtilafa düştükleri zaman ve hatta bir şeyi öğrenmek istedikleri zaman Kime yöneliyorlardı? Resulullah Efendimiz'e yöneliyorlardı aleyhissalatü vesselam. Tabi Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke yes'elûneke çok azdır. Yes'elûneke anil hamri vel meysir, yes'elûneke anil mahit, yes'elûneke anil yetâme, işte sana yetimlerden sorarlar, sana hayızdan sorarlar. Yes'elûneke anil şehril haram, işte haram aylarda savaşmaktan sorarlar. Yani çok azdır yani yes'elûneke lafzı çok az. Yani sahabe-i kiram, kardeşler, sahabe-i kiram Resulullah aleyhissalatü vesselam'a çok az soru sormuşlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçen sana sorurlar. Yani Allahu alem, yani yanlış hatırlamıyorsam ondan fazla değil. Hatta en fazla 13 olabilir yani. Ya 7 tanedir ya da 13 tanedir, aklımda kalmadı. Yani sana soruyorlar çünkü çok az. Bu da gösteriyor ki, ve gelen de zaten haberler de böyledir. Sahabe-i kiram soru sormazlardı. Çok az sorarlardı. Farazi soru sormazlardı. Hani işte, ya şayet böyle bir şey olursa ya Resulullah. Farazi soru sormazlardı. Artı çok az sorarlardı. Sahabe-i kiram amel eden bir, yani çok soru sorup az amel edenler değil. Bilakis az soru sorup çok amel eden insanlardı. Bizim sahabeyle özellikle yani çok ciddi farkımız, biz çok soru sorarız ama az amel ederiz. Sahabe-i kiram az sorarlardı ama çok amel ederlerdi. Bu noktadan da ders almamız lazım. Yani çok soru sorup, yani şu manada faydasız olan sorular ya da zarar getirici sorular. Yani adam yeri geliyor bazen öğrenmek amacıyla sormuyor. Bir mecliste bana defalarca oldu kardeşler. Bir mecliste bakıyorum ki öğrenmek amacıyla sormuyor. Sırf ihtilaf çıkarmak için. Hocam falan falan şeyi hükmü nedir? Bize bir izah etsen. Ya sen gerçekten öğrenmek için mi soruyorsun yoksa o hassas noktayı bildiğinden dolayı ortalığı karıştırmak için mi soruyorsun? İnanın ki çoğu zaman, ya çok sefer ben böyle bir şeyle karşılaştım yani. Maalesef böyle bir haslet var yani bizde. Öğrenme amacıyla değil ya da yeri geliyor farazi soru soruyoruz. Hatta gereksiz soru soruyoruz. Bu da tabii yanlış. İsrailoğulları mesela ne yaptılar? Musa aleyhisselama lüzumsuz sorular sordular, dini zorlaştırdılar. Birisi öldürülmüş. Birilerine iftira atılıyor. Önemli, bu olayın çözülmesi lazım. Çözemiyorlar. Musa aleyhisselama geliyorlar. Musa aleyhisselam da diyor ki kendisi çözüm vermiyor. Çünkü kendisi çözüm verse İsrail onlara o kadar asi bir grup ki kendisinden çözümü kabul etmezler. O yüzden innallaha ya'murukum dedi en tezbahu bakara. Allah size emrediyor inek kesin. Kendisi demedi inek kesin. İşte kemiğini uğrayacağız, konuşacak demedi. Çünkü bunu dese isyan etme durumları var yani. Kabul etmezler. Böyle bir kavimdiler. O yüzden innallaha ya'murukum en tezbahu bakara dedi. Allah size inek kesmeyi emrediyor. Burada sahabe gibi olsalardı direkt bir ineği getirirlerdi hiç sormadan. Keserlerdi, kurban ederlerdi Allah için. Ama yok, İsrail onları sordular bu sefer. Dediler ki o inek peki nasıl bir renk olacak? Sıfatları ne olacak? İşte yani hali durumu ne olacak? Bol bol zorlaştırdılar. Tek tek sormaya başladılar. Yani sıfatları nedir, rengi nedir? İşte bu bize karışık geldi. Tam olarak bize izah et diye ne yaptılar? Zorlaştırdılar. Allah-u Teala da tabii zor bir vasıf söyledi. İşte sarımsı, böyle insanı insan gördüğü zaman sevineceği, hiç lekesi olmayan, başka rengi olmayan böyle bir inek. Yani böyle altın sarısı gibi parlayan, hiçbir lekesi olmayan, tabii çift de sürmemiş, boyunduruk altına da girmemiş körpe bir inek vasfını söyleyince ara bulamıyorlar. İmtihan ya. Zorla uzun bir müddet neredeyse vazgeçeceklerdi. Daha sonra sonunda bir tane inek buldular bu söylenen vasıflarda. Tabii sahibi de öğrendi yani özellikle bu inek lazım. Olayın çözülmesi için bu inek lazım. O da fırsat elime geçti diye bir rivayette bunun ağırlığında bana altın verirseniz veya gümüş verirseniz ben o zaman sizi satarım diyor. Zor bela bir sürü para veriyorlar onu ikna edip alıyorlar. Yani çok ciddi, bir sanıyorum günümüzde belki 2 Mercedes, 3 Mercedes belki satın alacak bir parayı belki veriyorlar, o basit ineği alıyorlar yani. Niye? Zorlaştılar. Allah da onlara ne yaptı? Zorlaştırdı. Sahabe meseleyi zorlaştırmıyordu. Farazi şeylere girmiyorlardı. Çok az soru soruyorlardı. Ve ne çok amel ediyorlardı. Evet, müminseniz Allah ve Resulüne ne yapın? İtaat edin. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. O müminler ki Allah-u Teala anıldığı zaman kalpleri titrer diyor. Yani Allah'ın kitabı onlara okunduğu zaman, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın ayetlerini işittikleri zaman onların kalbi titrer. Allah anıldığı zaman, Allah-u Teala hatırladığı zaman kalp titriyor, etkileniyor. Münafıklar gibi değil. Münafık Allah'ın ayetlerini dinler fakat hiç etkilenmez. Ama Müslüman ne yapar? Gözyaşı döker, etkilenir. Kafir adam zaten hiç umurunda değil. Kafir adamın kalbi kas katı bir taş gibidir. Etkilenmez. Münafığın kalbi de aynen böyledir. Ama müminin kalbi böyle değildir. Nedir? Allah anıldığı zaman اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ kalpleri titrer. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanları artar. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ve onlar Allah'a, Rablerine ne yapmışlar? Tevekkül ederler diyor. Burada müminlerin sıfatlarını söylüyor. O da nedir mümin kişi? Allah'la olan arası o kadar güzel ki muhabbeti, ihlası, samimiyeti çok ki Allah-u Teala o kadar tazim ediyor ki Allah anıldığı zaman kalbi titriyor, etkileniyor. Ahi Allah'tan kork. Böyle yapma dendiği zaman Allah'tan korkuyu yapmıyor. Evet, Müslüman kişiye Allah'tan kork dendiği zaman ne yapar? O günahı bırakır ama münafık kişi o günahı işler. Yani Allah'tan kork dendiği zaman yine işler. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَزْبُ جَهَنَّمْ Ona Allah'tan kork dendiği zaman diyor, izzet-i nefis alır diyor ve daha çok azgınlaşmaya başlar. Ona da ne vardır? Cehennem vardır diyor. Evet, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanları artıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i okudukça, dinledikçe imanları artıyor. Lezzet alırlar. Bir kişi Kur'an-ı Kerim okumuyorsa, Kur'an'dan lezzet almıyorsa, imanı artmıyorsa Kur'an'ı dinlediği zaman bilsin ki kalbi çok ciddi hastadır ve ölecektir. Allah korusun. Böyle devam ederse ölür. Yani dinini terk edebilir. O yüzden kalpleri iyi muayene etmek lazım. Kur'an'ın lezzetini almak lazım. Osman radıyallahu anh diyor ki kalplerimiz hasta olmasa diyor Kur'an-ı Kerim'den kesinlikle doymayız diyor. Bırakmayız elimizden. O sahabe bile böyle diyor. Düşünün yani. Kalpler yeri gelir hastalanır bazı masiyetlerle, bazı gafletlerle. Ne oluyor? Artık Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşır. Kişi ne kadar Allah'tan uzaklaşsa o kadar kelamından da uzaklaşıyor. Bazı kimseler var Kur'an-ı Kerim'i açsan çok sıkılıyor. Ya o şimdi kapatsan şimdi biz konuşacağız. Ya burası münasip değil. Kaçamak yapıyor. Niye? Çünkü dinlemek istemiyor. Ama aynı kişi şarkı açılsa o keyfine diyecek bir şey yok. Ya da belki mücahiddir maalesef Kur'an-ı Kerim'den o kadar uzaklaşmış ki ilahi dinler Kur'an-ı Kerim'i dinlemez. Mücahit bile olsa kalbi nedir? Hastadır. Tedavi etmesi lazım. O yüzden Allah'ın ayetlerinden kişi lezzet alır, imanı artar. Evet, bu hale getirmek lazım kalbi ve onlar Allah'a tevekkül ederler, yani Allah'a dayanırlar. İşlerini Allah'a havale ederler. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ Onlar Allah'a tevekkül ederler. Allah'a tevekkül etmek kardeşler, vekilden geliyor. Allah'a vekil etmek demek. Hani vekil edinmek diye bir şey vardır. Senin vekilin var mıdır? Evet, vekilim var. Yani benim yerime işi üstlenecek olan bu kişidir. O kişinin vekilidir. Sen işi ona bırakıyorsun. Bu benim vekilimdir. Bu işlerimi yapacak çünkü ben anlamıyorum. Yeri geliyor. Sen birisini ne yapıyorsun? Vekil ediniyorsun. Mesela avukat tuttun, diyorsun ki bu benim vekilimdir. O da ne diyor? Benim müvekkilim diyor. İşte neyden dolayı hapse atıyorsunuz? Şu işte madde var sizde mesela kanunlarınızda. Böyle bir hakkınız yok diyor. Bu suç değil diyor. Sizde suç değil. Nasıl oluyor benim müvekkilimi? İşte hapsediyorsunuz. Ne yapıyor? Adamı savunuyor. Kişi niye avukat tutar? Yani avukat tutulur mu tutulmaz mı? Tabii bu ayrı bir durum. Ben onun meseleyi şey yapıyorum. Kişi niye avukat tutar? Misalen tutacaksa. Tabii meşru yolları var. Çünkü bir anlamaz yani bu mahkemede neler suç olur, neler suç olmaz. Ben kendimi nasıl müdafaa edeceğim? Benim işlerimi ben hapisteyken arkamdan yürütecek, dosyamı takip edecek işte birisi lazım. Eğer ki ben bunu edinmezsem ben orada çürür kalırım yani. Çekiniyor, ne yapıyor? Mecbur kalıyor. Belki çok para veriyor. Bir adamı ne yapıyor? Vekil yapıyor. Bir de ne kadar başarılı olursa tabii o avukat, o kadar o adamın hapisten çıkma şeyi olasılığı da ne oluyor? Yüksek oluyor. Ve de az ceza almasına sebebiyet veriyor. Düşünün, dünyada böyle çok ciddi paralar verilir. En iyi vekil, imkan varsa tabii en iyi vekil getirilmeye çalışılır. Düşünsen de diyorsun ki ben zayıf bir kulum, ben cahilim, benim kudretim yok, zayıfım, ben fakirim, ben muhtacım. Rabbul Alemin, yani kudreti sonsuz olan, mülkü sonsuz olan, her şeyi bilen, her şeyi işiten, her şeyi gücü yeten, ben Rabbul Alemin'e ben vekalet verdim. İşlerimi ona havale ettim. O benim vekilimdir. Ni'mel Mevla ve ni'mel Nasir. Ne güzel Mevla'dır, ne güzel yardımcıdır, ne güzel vekildir. Dolayısıyla ben işlerimi ona tahvil ettim. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ diyor bir ayette. Yani güvenenler, dayananlar Allah'a dayansınlar. Yani insanlara dayanmasınlar, insanlar sizi yarı yolda bırakır. Avukata yani para vermezsen seni yarı yolda bırakır. Hapiste çürümüşsen hiç önemli değil yani. Sen o parasına bakar, geneli böyledir yani. O parasına bakar. Seni yarı yolda bırakır. Ne bileyim, parana güvenirsin, ya getirin paramı harcayın, beni cezaevinden çıkarın. Senin çoluk çocuğun getirip harcamazlar. Yok, niye harcayacağız, bize lazım. Harcamazlar yani. Yeri gelir adam parasıyla bile rezil olur yani. Hapislerde çürür, parası bile onu kurtaramıyor yani. Sen insanlara güvenirsen yarı yolda kalırsın, parana güvenirsen yarı yolda kalabilirsin. O yüzden gerçek güvenilecek olan kişiye dayanman lazım. Allah'a, yani Rabbul Alemine dayanmak lazım. O yüzden وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُوا, onlar Rablerine tevekkül ederler. Dünyalık şeylere dayanmazlar. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, onlar ki namazı dosdoğru kılarlar. Yani يُصَلُّونَ demedi, يُقِيمُونَ dedi. İkame etme ile namaz kılma arasında fark var kardeşler. Bir şeyi ikame etme, yapmak ile, yani onu ikame etmek, onu oluşturmak ile bir şeyi yapmak arasında fark var. Dolayısıyla yusallûne demiyor da yuqimûne salâte, hep yani Kur'an'da namazla ilgili ayetler hep böyle geçiyor. Akamus salâte, yuqimûne salâte, hep namazı ikame ederler. İkame, ikame yani. Yusallûne sallâv demiyor. Yuqimûne, çünkü diyorlar yuqimûne ikame etmek, yani farzlarıyla, sünnetleriyle, vacipleriyle, müstehaplarıyla, adabıyla en güzel şekilde yerine getirmek demektir. Huşu ile yani namaz kılarlar. Namaz kılmak ayrı bir şeydir, ikamet etmek ayrı bir şey. Huşu oldu mu ikame kısmına giriyor. Ama huşusuz da yapsan namaz kıldı. Namaz kıldım mı? Kıldım. Ama nasıl bir namaz? Burada işte ikamet etmek işin içine ihlas da giriyor. Huşu da giriyor. Allah'ı sanki karşında görüyormuş gibi, sanki Allah'la konuşuyormuşsun gibi bilinç de giriyor. Yani ne dediğini anlaman, fehmetmen, bütün bunlara giriyor. Bir de namazın adabına riayet etmen. Yani rükuğa giderken, secdeye giderken yavaş yavaş bütün kemiklerin yerine oturması, yani adaba riayet etmen, sünnetlere riayet etmen, budur işte namazın ikame edilmesi. Ve kendilerine verdiklerimizden de burada mutlaktır. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, onlara rızık olarak verdiklerimizden, yani hani paralarından infak ederler demiyor, verdiklerimizden rızık olarak. Rızık yani yeri gelir, tabi para önemli bir rızıktır, bundan infak ederler. Güç kuvvet bir rızıktır, bu güç kuvvetini sen ne yapıyorsun? İnfak ediyorsun, yani Allah yolunda kullanıyorsun. İlim bir rızıktır, bu ilmi ne yapıyorsun? Allah yolunda kullanıyorsun. Çocuk bir rızıktır, çocuğunu Allah yolunda kullanıyorsun, feda ediyorsun. Allah-u Teala araba vermiştir, bir rızıktır, bu arabayı Allah yolunda ne yapıyorsun? Kullanıyorsun. Bunun gibi birçok, yani geneldir, Allah sana ne vermişse Allah yolunda ne yapıyorsun? Bundan infak ediyorsun. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ, işte bu sıfatları kendilerinde toplayanlar, bunlar hakkıyla mümin olanlardır diyor. Yani Allah anıldığı zaman kalbi titreyen, korkan, Allah'ın ayetlerine çok değer veren, sürekli Allah'ın ayetleriyle haşir neşir olan, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanı artan, Rablerine tevekkül edenler, namazı dosdoğru kılanlar ve Allah'ın onlara vermiş oldukları, verdiği her şeyden infak edenler, işte bunlar tabi Allah'a tevekkül edenler, bunlar hakkıyla mümin olanlardır. Lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiretun ve rizkun kerim. Rablerinin yanında hem dereceleri vardır, cennette derece derece. Biliyorsunuz cennet derece derecedir. 8 derecedir ve her bir derecenin arasında da yine ayrı dereceler var. Yani 8 kattır ve hatta 8 ayrı cennet vardır, öyle diyelim. 8 ayrı cennet vardır. En tabi yücesi, en güzeli, en büyüğü, en mükemmeli Firdevs cennetidir. Onun tavanı Rabbul Alemin arşıdır. Arşur Rahman onun tavanıdır. Yani Allah'a en yakın olan yer. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor, cenneti isterseniz diyor Firdevs cennetini isteyin. Çünkü cennetin ortası ve en yükseği odur diyor. Ve bütün nehirler oradan fışkırır ve onun arşı da Rahman'ın arşıdır. Cennette de işte cennetler farklı farklıdır. Her bir cennette de derece derece vardır. Yani her bir kişinin ameline göre alacağı cennet nedir farklıdır. Tabii birbirlerini görüyorlar. Bu odalardan birbirlerini görüyorlar. O cennetlerde biri diğerini görebiliyor. Vay be diyor, ne güzel, bak Allah ona ikram etti. Yani çok güzel amel ettiği için benden daha üstün bir mertebede. Dünyada amel etmiş olsaydım onun kadar, ben de demek ki bu mertebeye gelecektim. Öbürü de onu görünce diyor ki, he demek ki ben az yapsaydım onun gibi olacaktım. Elhamdülillah ki daha çok yapmışım. Tabii bir üstündekini görsem, daha çok yapsaydım yüksek mertebeye de gelirdim. Ama tabii herkes kendi şeyinden razı yani. Artık tabii onda şey yok, kıskançlık yok, çekişme yok, üzülme yok. Ama ne yaparlar? Birbirlerini görürler, birbirlerini ziyaret ederler. Tabii çok büyük mülkler içerisinde. Yani öyle daracık, komşu böyle direkt. Yani daracık bir yerde değilsin yani. Çünkü Müslim'de geçen hadiste Musa Aleyhisselam soruyor. Ya Rabbi diyor, en son cehennemden çıkıp en son cennete girecek kişiye ne kadar mülk vereceksin diyor cennette. O da diyor ki Allah-u Teala kutsi hadiste, en son cehennemden çıkıp en son cehenneme girecek kişiye 10 dünya misli vardır diyor. 10 dünya misli, yani bu dünyanın 10 katı kadar düşünün cennet veriliyor. Kime? En son cennete giren kişiye. Bir de düşünün hesapsız cennete girenlere artık ne kadar mülk verilecek. İşte burada dereceler var. Onlar o derece amellerine göre derece derece içindedirler. Tabi mücahitler de derece derecedir. Şehitler de derece derecedir. Yani her şehit olan aynı mertebede değiller. Şehitler de nedir? Toplandıkları yerler derece derecedir. Biri diğerinden üstün yani. Şehitlik şeyine göre, senin ameline göre, durumuna göre gideceğin derece farklıdır. Evet. Ve mağfiretun, bir de bağışlama vardır Rablerinden. Bir de ve rizkun kerim, ve çok değerli olan rızık vardır yani. Cennette yani sonsuz bir rızık vardır. Kesilmeyen, ardı gelmeyen, yok olmayan bir rızık vardır ki o da nedir? Cennettedir. Evet, bu kadarla inşallah iktifa edelim. Rabbim bizleri bu ayetleri hakkıyla anlayan ve amel eden kullarından eylesin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.